Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 1 ila 11. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Sarıp örttüğü zaman geceye andolsun. Parıldayıp aydınlandığı zaman gündüze. Erkeği ve dişiyi yaratana. Gerçekten sizin çabalarınız darmadağınıktır. Fakat kim verir ve korkup sakınırsa ve en güzel olanı doğrularsa, biz de onu kolay olan için başarılı kılacağız. Kim de cimrilik eder, kendini müstani görürse ve en güzel olanı da yalan sayarsa, biz de ona en zorlu olanı, azaba uğramasını kolaylaştıracağız. Tereddi edeceği, baş aşağı düşüşe uğrayacağı zaman, malı ona hiçbir yarar sağlamaz. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında, kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 27 Mordad 1400, Hicri Kameri 9 Muharrem 1443 ve miladi takvimle 18 Ağustos 2021 Çarşamba. Ayrıca idrak ettiğimiz Matem-i Muharrem ve Tasua günü dolayısıyla tüm Ehl-i Beyt aşıklarına başsağlığı diliyoruz. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra ben Meysen Feriver ve arkadaşım Mehtap Hamine ile birlikte sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Kanlı Şafak ve 9D Füze Savunma Sistemi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Tasua gününde siyahlara bürünürken, Tasua matem törenleri İslam İnkılabı rehberinin katılımı ile düzenlendi. Cumhurbaşkanı reisi azadelerin canlı şehitler ve vatana aşk sembolü olduklarını belirtti. İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na tepki gösterdi. Amerika'nın Afganistan işgalinin ağır mal ve can kaybı bilançosu açıklandı. Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı yeniden 20 binin üzerine çıktı. Ve Siyonist rejim Kunaytari'ye saldırdı. Şimdi haber.
İslami İran Hüseyini Tasua gecesinde tamamen siyahlara bürünerek yas tuttu. Bugün Çarşamba Hicri Kameri 9 Muharrem 1443 Hüseyini Tasua günüdür. Hüseyini Matem grupları İran'ın dört bir yanında Hüseyini Tasua ve Aşura günlerinde matem törenleri düzenleyerek İmam Hüseyin aleyhisselam ve başta Hazreti Ebu'l-Faz aleyhisselam olmak üzere sadık yarenlerini rahmet ve saygıyla anıyorlar. Bu yıl matem heyetleri tüm ülke çapında törenlerini koronavirüs salgını nedeniyle açık havada ve sağlık protokollerine tamamen uyarak düzenliyorlar. İmam Hüseyin aleyhisselamın Kerbela kıyamından asırlar geçmesine rağmen Bu olayın önemi azalmazken üstelik Aşura mesajı daha geniş ve matem törenleri daha tutkulu ve anlayış ile gerçekleşiyor. Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselam ve sadık yarenleri 10 Muharrem 61 yılında Kerbela'da şehit edildiler. İmam Hüseyin şanlı kıyamında hedefinin İslam karşıtı hükümeti rezil etmek ve marufu emretmek ve münkeri nehyetmek ve zalim ve zulme karşı direnmek olduğunu vurguladı. İmam Hüseyin kıyamının dersleri tüm yaratılış ve insaniyetin tarih ve coğrafyası genişliğindedir ve asla kısıtlanamaz. İrip çalışanları olarak Hüseyini Tasua ve Aşura günleri nedeniyle taziyelerimizi tüm İslam dünyasına ve özellikle Ehl-i Beyt aşıkları ve dünyanın diğer hür insanlarına bildiriyoruz.
Hüseyin-i Tasua matem merasimleri dün akşam İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde İslam İnkılabı rehberinin katılımı ile gerçekleşti. İslam İnkılabı rehberi ofisinin bildirdiğine göre söz konusu törende Hüccetül İslam Sa'di, Hazreti Abulfazl Aleyhisselam'ın ziyaretnamesinden bazı bölümler okuyarak hak imamı ile ilişkileri koruma ve derinleştirme, ayrıca batıl akımına karşı direnmek ve uzlaşmamak ve onunla sınırları belirlemenin Kamer-i Beni Haşim Siyeri'nin iki önemli dersi olduğuna işaretle Allah'ın batıl ile karşılaştıklarında geri adım atmamaya dair peygamberler ve izleyenlerinden aldığı söz olduğunu, bu söz ve anlaşmaya bağlı kalanların Kur'an-ı Kerim'de övüldüğünü ifade etti. Merasimde ayrıca meddahlardan Muhammed Rıza Tahiri de mersiyeler okudu. Bugün Hicri Kameri 9 Muharrem 1443 Hüseyin-i Tasua günüdür.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, azadelerin İslami vatana geri dönmelerinin yıl dönümünü saygıyla anarak, azadelerin canlı şehitler ve vatana duyulan aşk sembolü olduklarını belirtti. İran Peres'in bildirdiğine göre Seyyid İbrahim Reisi, dün azadelerin ülkeye geri dönüşleri nedeniyle yayınladığı mesajda, bu gurur verici dönüşün Hüseyin-i Aşura ile eş zamanlı olması Kerbela esirleri ve onların direnişi ve zulüm karşısındaki sabırlarını model aldıklarını hatırlattığını belirtti. Reisi bu gurur verici olayın kahraman savaşçıların ve bu toprakların hakka inanan halkının cesur direniş ve savunmalarının sonucu olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı mesajında gayretli ve başı dik olan azadelerin unutulmaz geri dönüşlerinin aslında şerefli İran halkının 8 yıllık kutsal savunma süresindeki zaferinin bir diğer tecellisi olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı mesajında şöyle yazdı: "Azadeler bu kutsal savunmanın parlayan elmasları, iman ve direnişin yüce mıstaklarını gösterdiler ve büyük İran halkının direniş sembolleri oldular. Başı dik azadeler, Irak'ın zalim rejimin kamplarındaki esaret dönemlerinde direniş ve hamasetin birçok örneğini sergilediler. Öyle ki bu azizlerden bazıları işkence ve o dönemin zor şartlarında şehit oldular."
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Irak Başbakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde İran ve Irak ilişkilerinin komşuluğun ötesinde olduğunun altını önemli çizdi. Cumhurbaşkanlık Enformasyon Sitesi'nin bildirdiğine göre Seyyid İbrahim Reisi, dün Mustafa Kazımi ile telefon görüşmesinde ortak düşmanların çalışmaları iki ülke ilişkilerine halel getiremediğini söyledi. Güçlü, bağımsız, birlik, güvenliği kalkınmış ve modern Irak'ın İran'ın sadece arzusu olmadığını belirten reisi, üstelik iki ülke arasında ikili ve bölgesel işbirliklerin geliştirmesinin her iki ülkenin başlıca öncelikleri olduğunu belirtti. İran Cumhurbaşkanı, Irak Başbakanı'nın Bağdat'ta komşu ülkeler zirvesine davet nedeniyle teşekkür ederek, Irak'ta istikrarın sağlanması ve bu ülkenin bölgede rol üstlenmesi için her türlü girişim ve inisiyatife destek verdiklerini ve vereceklerini ifade etti. Reisi sadece bölge ülkelerinin bölge kaderi için karar verebileceklerini ifade ederek, Yemen sorunu ve bu ülkedeki savaşın durdurulması zaruretini vurgulayarak şöyle dedi: "Herkes Yemen'de savaşın durdurulması peşinde olmalı ve bu ülke halkının kendi kaderini belirleme hakkına saygı duymalı." Yapılan telefon görüşmesinde Irak Başbakanı da İbrahim Reisi'yi Cumhurbaşkanlık görevine başlaması nedeniyle kutlayarak, Tahran'ın Bağdat için gerçek bir ortak sayıldığını ve her zaman zor şartlarda Irak halkı ve hükümetinin yanında olduğunu söyledi. Kazimi günümüzde bölgenin büyük bir soruna şahit olduğunu ve meselenin çözümü için hikmet, sabır ve bölge ülkelerinin işbirliğine ihtiyaç olduğuna işaretle İran Cumhurbaşkanı ile Irak komşuları oturumunda buluşmayı umut ettiğini belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü dün akşam yaptığı açıklamada İran'ın Bercam nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltmasının bizzat anlaşma çerçevesinde gerçekleştiğine işaretle Washington ve diğer tarafların Bercam çerçevesindeki sorumluluklarını yerine getirmeleri durumunda İran'ın da aynı yolu izleyeceğini vurguladı. İrna'nın bildirdiğine göre Said Hatipzade, Uluslararası Atom Enerjisi tarafından yayınlanan son rapor hakkında dün yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti'nin tüm nükleer çalışmalar ve programların NPT'ye tamamen uygun ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetimi ve Uluslararası Koruma Stratejisi altında ve de önceden yapılan bilgilendirme ile yapıldığını belirtti. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü sözlerinin devamında şöyle dedi. Bercam ile ilgili İran'ın çalışmalarını hafifletme ve telafi faaliyetleri de bizzat Bercam çerçevesinde yapılmış ve defalarca da belirtildiği üzere Amerika tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 22-31 sayılı kararın geniş çapta ihlaline ve başta 3 Avrupa ülkesi olarak diğer tarafların kendi sorumluluklarına tam bağlı kalmamasına karşılık gerçekleşmiştir. Hatipzade İran İslam Cumhuriyeti nükleer programının barışçıl ve sivil amaçlı olduğunu da ifade ederek diğer tarafların Bercam çerçevesindeki sorumluluklarına geri dönmeleri ve Washington'un da tamamen ve etkili şekilde İran halkına karşı tek yanlı ve illegal yaptırımlarını tamamen kaldırması ve bunun doğruluğunun ispatlanması durumunda İran'ın da hafiflettiği tüm çalışmalarına tekrar geri döneceğini duyurdu.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Koordinasyon Sorumlusu Yardımcısı, Afganistan gelişmeleriyle Amerikalı güçlerin fiyasko kaçışları ve Kabil hükümetinin düşmesinin tüm dünya ve özellikle Amerika'ya bağlı yetkililer için ibretlik olduğunu söyledi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Tuğgeneral Muhammed Rıza Nakdi, dün Afganistan olaylarını işaretle büyük güçlere karşı direniş sonucunun zafer ve işgalcilerin yenilgisi olduğunu söyledi. Tuğgeneral Nakdi, Amerikalıların anlattıkları tüm hikayelere rağmen mazlum milletlerin müstekbirlerden korkmayınca boş elle düşmana galebe ederek onları ihraç edebileceği olayının bir kez daha yaşandığını söyledi. General Nakdi ayrıca Afganistan ordusunun başına gelenlerin kendi ordusu ve personelinin Amerika tarafından yetiştirilmesini isteyen ülkeler için ibretlik olduğunu ifade ederek kendi ordusunu Amerika'nın ellerine teslim eden zayıf ve işlevsiz bir ordudan daha fazlasına sahip olamayacağını da belirtti. Taliban pazar günü Kabil'e girdi.
Afganistan'ın 20 yıl Amerika tarafından işgalinin ağır bilançosu açıklandı. 240 bin ölü ve en azından 2 trilyon dolar mal kaybı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Amerikan Brown Üniversitesi'ne bağlı Watson Uluslararası ve Kamu İşleri Kurumu salı günü yayınladığı bildiride 2001 sonbaharında başlayan Amerikan işgalinin Afganistan'daki son gününe kadar 2,26 trilyon dolara mal olduğunu belirtti. Diğer yandan aynı kurumun belirttiğine göre bu süre zarfında 241 bin kişi dolaylı ve dolaysız olarak savaş nedeniyle hayatlarını kaybettiler. Son 20 yılda Amerikan güçlerinden 2448 ve NATO'dan 1144 kişi Afganistan'dan 69 bin kişi hayatını kaybetmiştir. Ölenler arasında 72 basın mensubu ve 444 yardım ekibi de varmış. Watson raporuna göre söz konusu veriler hastalık veya gıda ve su sıkıntısı veya altyapı eksikliği nedeniyle dolaylı yollardan hayatını kaybedenleri kapsamıyor. Afganistan halkının birçoğu ülkenin durumundan Amerika'yı sorumlu biliyor.
Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahit, dün Kabil'de düzenlediği basın toplantısında yabancı işgalcilere karşı direnişin devam etmesinin zaferin sebebi olduğunu belirtti. El Cezire kanalının bildirdiğine göre Mücahit, dün ilk basın toplantısında Afganistan'ın yıllar süren direnişin ardından işgalcileri bu ülkeden çıkartmayı başardığını söyledi. Zebihullah Mücahit, Taliban'ın Afganistan'da İslam nizamı kurmak istediğini işaretle diğer ülkeler ile ilişkilerin öncelikleri olduğunu ifade etti. Özgürlük ve bağımsızlığın Afganistan halkının meşru hakkı olduğunu işaretleyen, Taliban'ın kimseye karşı kin duymadığını ve iç ve dış düşman istemediğini söyledi. Mücahit kendilerine karşı duranların tümünün affedildiğini, savaş istemediklerini, hatta savaşın bitmesini istediklerini belirtti. Taliban sözcüsü ayrıca başkent Kabil, çevre bölgeleri, elçilikler ve diplomatik temsilcilerin güvenliğine vurgu yaparak uluslararası toplumdan kimsenin zarar görmeyeceğini ifade etti. Mücahit sözlerinin devamında Taliban'ın kadınların haklarına şeriat çerçevesinde bağlı olduğunu, zira onların Afganistan'ın kalkınmasında etkili rolleri olduğuna inandığını belirtti. Taliban sözcüsü, Afganistan'da bu ülke değerleri veya İslami öğretilerin ihlal edilmesini asla izin vermeyeceğini ama aynı zamanda medya ve haber çevrelerinde tarafsız olmaları gerektiğini, özel medyanın bağımsız ve özgürce çalışmalarına devam edebileceğini belirterek, Taliban'ın tüm dünyaya Afganistan'ın uyuşturucu maddelerinin hiçbir çeşidinin üretim merkezi olmayacağı güvencesi vermek istediğini sözlerine ekledi.
Türkiye'nin günlük yeni tip koronavirüs verileri yayımlandı. TRT Haber'in bildirdiğine göre Türkiye'de son 24 saatte 21.692 yeni vaka tespit edildi. 183 kişi vefat etti. 14.636 kişi COVID-19'u yenerek sağlığına kavuştu. Dün toplam 294.561 test uygulandı. Bu arada Türkiye'de toplam birinci, ikinci ve üçüncü doz olmak üzere 85.564.637 doz aşı uygulandı.
Irak haber çevreleri Türkiye Hava Kuvvetleri'nin Neynova ilinde Sincar kenti çevresine saldırdığını duyurdu. Mevazin News'un bildirdiğine göre Irak'tan bir güvenlik yetkilisi dün yaptığı açıklamada Türkiye savaş uçaklarının Haçlı Şabi'ye bağlı bir askeri hastaneyi Sincar yakınlarında bombaladığını, alınan ilk haberlere göre bazı can kayıplarının yaşandığını belirtti. Sabere News kanalda saldırının detaylarına yer verirken hastaneye yaklaşan tüm araçların savaş uçakları tarafından hedef alınmaya çalışıldığını belirtti. Şimdiye kadar Haçlı Şabi veya diğer resmi makamlar tarafından olayla ilgili detaylar açıklanmadı.
Teslim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Türkiye ordusu ve desteklediği terörist grupları Haseke ilinin Ebu Rasin bölgesini en az 50 top mermisiyle vurdu. Söz konusu saldırıda bir kadın hayatını kaybederken aralarında çocukların da bulunduğu bazı siviller yaralandı. Ayrıca bu bölgedeki insanların evlerinde hasar meydana geldi.
Haber kaynakları Siyonist rejimin Suriye'nin güneyinde Kunaytara bölgesine füze saldırısına bulunduğunu duyurdu. Suriye El Ahbariye sitesi yaptığı açıklamada korsan rejimin iki füzeyle Kunaytara bölgesinin kuzeyinde Kurs El Nefel bölgesini hedef aldı. Bu arada El Cezire kanalı da Siyonist rejim savaş uçaklarının Kunaytara ilinde bazı bölgeleri hedef aldığını belirtti.
Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ermenistan Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada en son sınır çatışmasında Azerbaycan Cumhuriyeti güçleri Nahçıvan bölgesinde Ermeni güçlere ateş açarak bir askerin ölümüne sebep olduklarını duyurdu.
Hindistan haber çevreleri polisin Keşmir'in Seringer kentinde Hüseyin Yaz gruplarına saldırdığını duyurdu. İrna'nın bildirdiğine göre Hindistan güvenlik güçleri göz yaşartan gaz bombaları ve jopla matem gruplarını dağıtmaya çalıştı. Olayda Yaz gruplarındaki bazıları tutuklandı.
Ve son olarak İranlı genç güreşçiler 70 ve 79 sikletlerde Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldular. İran Press'in bildirdiğine göre 70 kiloda İrfan İlahi ve 79 kiloda Muhammed Nohudi Rusya'da düzenlenen serbest güreşte müsabakalarında dün çıktıkları minderden altın madalya ile ayrıldılar.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz değerli dinleyicilerimiz. İlk yorumumuz Afganistan gelişmelerinin bölgedeki Arap rejimleri için ibret kaynağı olması başlığını taşıyor. Pazartesi günü Irak parlamentosundaki El Sadıkun fraksiyonu başkanı Adnan Fayhan El Deylemi, Afganistan gelişmelerine tepki olarak Twitter sayfasında Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin bu şekilde ülkesinden çıkmasının bir kez daha Amerikalılara güvenilmemesi gerektiğini gösterdiğini belirtti. Bu Iraklı yetkili Amerika milletleri yok ediyor hashtagini kullanarak şöyle yazdı. Amerika 2001 yılında Taliban'ı devirdi ve 20 yıllık süre içerisinde Afganistan Silahlı Kuvvetlerine müsteşarlık ve silah yardımları verdi ki Taliban ile mücadele edilsin. Ancak bu yardımların sonucu Afganistan askeriyesinin dağılması ve askerlerinin kaçması ve de milyonlarca mültecinin yollara koyulması hem de Taliban'ın dönmesi oldu. El-Deylemi'nin sözlerinin bu kısmında dikkat çeken husus, onun Irak halkından Haçlı Şabi'yi desteklemelerini ve savunmalarını istemesidir. Çünkü Amerika'nın Irak'taki komplosunun ve aldatmacasından tek kurtuluş yolu da budur. Irak parlamento temsilcisinin bu sözleri gerçekte Irak milleti ve bölge milletlerine yönelik bir uyanma mesajıdır. Bu mesajın içeriği ise Amerikalıların kritik ve hassas zamanlarda ortaklarını bile tek başına bırakıp kaçacağıdır. Amerika ortaklarına sırf paralı asker olarak bakıyor. Ne cumhuriyetçiler ve ne demokratlar bu açıdan hiçbir farkı yoktur. Bu yüzden Amerikalılar sırf ulusal çıkarları doğrultusunda yakın ortaklığa falan bakmadan herkesi paralı asker ve araç olarak görüyorlar. Bu yüzden bölge rejimleri, özellikle de Arap rejimleri, Amerika'nın ortaklarına karşı sergilediği tavırlardan ibret almalı ve siyasetlerini düzenlemeliler.
Aslında Washington hiçbir zaman güvenilecek bir taraf olmamıştır. Nitekim müttefik rejimlerini Mısır ve Tunus'ta 2011 yılında gelişmeler sırasında tek başına bıraktı. Eninde sonunda Amerika bölgedeki diğer gerici Arap ülkeleri de kriz döneminde terk edecektir. Bu yüzden Arap ülkeleri liderleri bu gerçeği kavrayarak, gerçekçi bir bakış edinerek Müslüman ülkeler ile ortaklıklar kurmalı ve bölge ötesinde dayanak güç aramaktan vazgeçmeliler. Bu açıdan Siyonist rejim İsrail ile ilişkilerini normalleştirmek için koşa koşa hareket eden bazı rejimler, Washington'un tam da kriz dönemlerinde ortaklarını ve müttefiklerini tek başına bırakacağını bilmeliler. Bir yandan da zaten Siyonist rejim güvenilmez bir taraftır ve Arap ülkeleriyle diplomatik ilişkiler kurmaktan amacı da tek taraflı olarak çıkarlarını sağlamak ve bölge milletleri ve ülkelerini küresel Siyonizm hedeflerinin gerçekleşmesi uğrunda suistimal etmektir. Buna ilaveten benzer ilişkiler bölge rejimleri için bir getirisi de olmayacaktır. Nitekim Ürdün ve Mısır'da şimdiye kadar Tel Aviv ile barış anlaşmaları imzalamalarına rağmen hep elleri boş dönmüşlerdir. Bu yüzden bölge hükümetleri, grupları ve şahsiyetleri Amerika'nın destekleme yönündeki aldatıcı gelişimlerine ve içi boş sözleri ve vaatlerine güvenmemeliler. Tam tersi, Amerika'ya güvenmek ve onların bölgesel siyasetlerine yaslanmanın sonuçlarından ibret çıkarmalılar. Bu bağlamda mevcutta Amerika'nın yanında gezinen bölge rejimleri Müslüman ülkelere yönelik tutumlarını değiştirmeli ve özellikle de direniş eksenine yeni bir bakış açısından bakmalılar. Sonuçta Eşref Gani ve Suriye Kürtlerinin akıbetinden ders çıkarmalılar. Amerika bu gibi ortaklarını hep tek başına bırakmış ve onları krizler ile kapışırken seyretmekten yetinmiştir. Bu yüzden Afganistan krizi bir kez daha Amerika'nın ne kadar hain ve kalleş olduğunu gösterdi. Bu arada en büyük ders alan ülkeler de bölgedeki gerici Arap ülkeleri olmalıdır.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Azerbaycan Cumhuriyeti'nden Rusya'ya talep başlığını taşıyor. Bakü ile Erivan sınırlarında ve temas hatlarında ateşkes anlaşması maddelerinin ihlalleri devam ettiği bir sırada ve tarafların bu noktalarda askeri güçlerinin zayiatlarını açıkladığı bir sırada Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rusya'ya yeni bir talep yöneltti. Bu hususta Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev CNN Türk kanalına verdiği demeçte Moskova'yı Bakü'nün kaygılarından haberdar ederek Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Rusya'dan bölgede istikrarı korumaya yönelik çabalarını sürdürmenin yanı sıra Erivan'a silah yardımlarını da durdurmasını beklediğini belirtti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı ayrıca Bakü, Erivan ve Moskova arasında üçlü bildirinin yayımlanmasından dolayı bu 10 maddelik anlaşmanın tüm maddelerinin uygulanmasını da beklediklerini belirtti. Azerbaycan Cumhuriyeti böyle bir talepte bulunsa da 9 Kasım üçlü anlaşmasının çoğu maddeleri şimdiye dek uygulanmamıştır. Affedersiniz, düzeltiyorum. Azerbaycan Cumhuriyeti böyle bir talepte bulunsa da 9 Kasım üçlü anlaşmasının çoğu maddeleri şimdiye dek uygulanmıştır. Ancak kimi ihtilaflar taraflar arasında hala devam etmektedir. Aslında Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Ermenistan Başbakanı arasında Rusya arabuluculuğu ile imzalanan Karabağ Barış Anlaşması en başından itibaren eksik yanlara sahipti. Bu barış anlaşmasında Karabağ bölgesinden hiç söz edilmemiştir. Halbuki son 30 yıl içerisinde Bakü ile Erivan anlaşmazlığı hep bu bölge üzerine odaklıydı. Bu bağlamda Güney Kafkasya bölgesindeki meselelerde çıkar sahibi olduklarını düşünen kimi yabancı taraflar, Bakü ve Erivan'ı kışkırtarak, kimi askeri hareketlenmeler başlatarak Rusya'yı baskı altında bırakmayı hedefliyorlar. Üçlü Karabağ Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasından beri yabancı ülkeler, özellikle de Amerika ve Fransa gibi batılı ülkeler ve Siyonist rejim İsrail, silah satışları veya karşılıksız krediler vererek hasım tarafları bölgede yeni anormal davranışlarda bulunmaya teşvik ediyorlar. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye'nin bölgede ortak tatbikatlar düzenlemeleri de dikkat çekmektedir.
Son dönemde Pakistan'da bu tatbikatlara katılmış ve dikkatleri daha çok bu eylemlere çekmiştir. Buna karşın Amerika hükümeti de Bakü ve Erivan'a karşılıksız krediler ayırarak tarafları silah almaya ve bölgede kaos yaratmaya teşvik ediyor. Son dönemde Amerika hükümeti Ermenistan ve Karabağ Ermenilerine büyük krediler ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ne düşük oranlı krediler ayırarak taraflar arasında tereddütler yaratmaya ve gerilim fırsatları oluşturmaya çalışmıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti şimdi de Ermenistan ile ikili barış anlaşmasının imzalanmasına yanadır. Buna rağmen kimi Ermeni siyasetçiler ve görüş sahipleri ikili barış anlaşmasının imzalanmasına karşı çıkıyor. Buna karşı Nikol Paşinyan son dönemde bu anlaşmanın imzalanmasına onay vermiştir. Kafkasya Endüstrisi Başkanı Aleksandr İskenderyan ise şöyle diyor: Azerbaycan Cumhuriyeti öyle bir anlaşma peşindedir ki Bakü makamlarına bu ülkenin sınırlarını tanımak için, Karabağ bölgesinde hakimiyetlerini kurmak için resmi kaynak sağlasın ve zafer belgesi olarak Azerbaycan halkına sunulsun. Söz konusu Ermeni siyasetçi ayrıca Bakü hükümetinin bu anlaşmayı imzalattırarak Karabağ Savaşı'nın son bulmasına bildirmek istiyor. Bu tanınmış Ermeni siyasetçinin görüşlerinden hareketle onun son 30 yılda liderler, dışişleri bakanları ve uzmanları düzeyinde barış görüşmelerine katılmasına rağmen hala Azerbaycan Cumhuriyeti'ni baskı altında bırakma ve eziyet etme düşüncesinde olduğu söylenebilir. Aslında benzer düşünceler Azerbaycan Cumhuriyeti'nde de görülmektedir. Azerbaycan Cumhuriyeti toprak bütünlüğü ilkesine dayanarak ve Ermenistan'da self determinasyon hakkına dayanarak Karabağ bölgesi üzerindeki rekabetini devam ettirmek istiyorlar.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 27 Murdat 1400, Hicri Kameri 9 Muharrem 1443 ve Miladi 18 Ağustos 2021 Çarşamba. Bugün Hicri Kameri 9 Muharrem, Hüseyin'i Tasua günüdür. Bugün Ehl-i Beyt aşıkları büyük bir değere sahiptir. Şialar ve Ehl-i Beyt aşıkları bugünün Abbas bin Ali aleyhisselama ait olduğu kanaatindedirler. Ve bugüne Aşura günü gibi değer verip bugün de muhteşem matem mirasimleri düzenliyorlar. ...1382 yıl önce bugün Hicri Kameri 9 Muharrem 61'de Hazreti Ebu'l-Fazlul Abbas Şemr bin Zevcevşen'in emanname mektubuna cevap verdi. Şemr 9 Muharrem akşamında Ömer bin Sa'd'ın İmam Hüseyin aleyhisselam ile savaşmaya hazırlandığını görünce Hüseyin'i çadırlara yaklaşarak şöyle haykırdı. ''Kız kardeşlerimin çocukları nerelerde?'' Onun sorduğu kimseler Hazreti Abbas ve üç kardeşi olan Abdullah, Cafer ve Osman idiler ki Fatıma Ümmül Beni'nin selamun aleyha evlatlarıydı. Şimr'in sesini duyan İmam Hüseyin aleyhisselam kardeşine Şimr'in cevabını vermelerini istedi. Hazreti Abbas üç kardeşiyle Şimr'in yanına gittiler. Hazreti Hüseyin aleyhisselamı desteklemelerinden el çekmeleri ve ordusunu terk etmeleri şartıyla Şimr onlara emanname mektubunu getirdi. Hazreti Abbas şöyle buyurdu. Senin ellerin kesilsin ve bize emannameye lanet olsun. Şimr bu cevabı duyunca öfkelendi ve ordusunu döndü. O gece İmam Hüseyin aleyhisselam kendi yarenlerinin yanında ayağa kalktı. Vallaha dua etti. Ardından yarenlerinden kim isterse gecenin karanlığından yaralanarak savaş meydanından çekilmesini istedi. Zira yarın Yezid ordusu ile savaşta hiçbirinin hayatta kalmayacaklarını buyurdu. Ancak imamın yarenleri canları pahasına Allah'ın dini ve Resul-i Ekrem'in pak torunlarını destekleyecekleri sözü verdiler. O gece Kerbela çölü deniz kadar yüreği ve imanlı olanların ibadetgahıydı. Gerçi onların da sayısı azdı ancak dağ gibi dik durdular ve bir an olsun imamlarından gafil olmadılar. ...33 yıl önce bugün Hicri Şems'i 27 Murdat 1367'de İran'a dayatılan zorunlu 8 yıllık savaşın ardından Güvenlik Konseyi'nin 598 sayılı kararnamesi uyarınca Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından resmen ateşkes ilan edildi. İran'da İslam İnkılabı'nın zaferiyle birlikte sultacı güçler Fars Körfezi ve Orta Doğu'daki bilinç ve uyanışı yok etmek amacıyla birçok komplocu girişimde bulundular. Devrik Saddam rejimi Amerika başta olmak üzere süper güçlerin tarihiyle ve boş bahanelerle Hicri Şems'e 31 şehri var 1359'da İran'a karşı kapsamlı bir savaş başlattı. Irak'ın İran'a dayattığı zorunlu savaşın başında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yayınladığı bildiride savaşın bitmesi amacıyla ateşkes talebinde bulundu. Ancak bu bildiride Irak'ın İran'a savaş başlatan taraf olduğu ve İran topraklarından ibedilikte geri çekilmesi zaruretine asla değinilmedi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Yüz yüze eğitim için aşı gerekliliği.
Karar.
Türkiye bir yılda 5 basamak birden düştü. Tek kurtuluş yargı etkinliği ve yolsuzlukla mücadele.
Milli Gazete.
Kulis: Erdoğan faturayı kesti. Berassız, soylusuz plan yapıyor.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Mustafa Karalioğlu, 16 Ağustos tarihli Karar Gazetesi'nde göçmenler konusunda iktidarın fikri ne? Başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Afganistanlı göçmenlerin düzensiz girişlerinin kamuoyunda yarattığı reaksiyon bütün göçmenlerin yeniden hatırlanmasına ve tepkinin aktif hale gelmesine yol açtı. Şimdi bir yandan Afganlı gençlerin nasıl, neden geldiğini, hatta bir plan dahilinde mi gelmekte olduklarını anlamaya çalışırken bir yandan da göçmenlerin tamamını tartışıyoruz diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Pek tartışma da sayılmaz aslında. Tepki ve dışlamakta yarışıyoruz. Konuşmak gerekli ve değersiz değil ama özellikle televizyonlarda bazı isimlerin sözleri kışkırtıcı, ön yargılı, yer yer ırkçı ve fayda üretmekten çok sorunu karmaşıklaştırıyor. Toplumdaki endişeyi körükleyen dil başını aldı gidiyor ve büyük ölçüde yanlış veya çarpıtılmış bilgiler yayılıyor. Devlet ise benzeri görülmemiş bir sessizlikle olup biteni seyrediyor. Ne bir bilgi paylaşımı ne de duruma dair bir yaklaşım cümlesi duyuluyor. İktidar, yani göçmenlere kapıları açan ve açmaya da devam etmek olan otorite kafasındaki paylaşmadığı için toplumdaki endişe doğal olarak da büyüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Türkiye olarak Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız dedi. Yani Cumhurbaşkanı hepimizin bildiği şeyi içimizden biri gibi yeniden dile getirdi. Evet, öyle göç dalgası oldu muhakkak ama kendisi bu konuda ne yapmayı düşünüyor? Soruya cevap sayılır mı bilinmez ama yapacağı şeye dair birkaç gün önce şunları söylemişti. Zayıf ülke olmadığımız için 4 milyon göçmen korumamız altında. Türkiye'yi alırken mevcut imkanlarıyla alıyor. Finansmanı iyi yönettiği için bunu başarıyor. Bundan sonra da yine finansı iyi yöneterek bu tür adımları atacağız. Göçmen meselesinin birçok yönü vardır. Finansman bunlardan sadece bir tanesidir ve en önemlisi değildir. Meselenin en kritik noktası Türkiye gelmek zorunda kalan, başta Suriyeli olmak üzere bütün göçmenlerin buradaki hayatlarını ve toplumla ilişkilerini planlayıp yönetmektir. Biz ise bırakın böyle kapsamlı plan yapmayı, göçmenlerin kayıtlı oldukları şehirlerden çıkıp istedikleri yere giderek hayat kurmalarını bile sadece izliyoruz. Çünkü bulunmaları gereken şehirlerde onlara bir iş, eğitim, sosyal hayat imkanı verilmediği için oradan ayrılıp kendi yollarını çizmek istemelerine de seyirci kalıyoruz. Büyük şehirlerdeki orantısız yığılmanın böyle oluşuyor. Göçmen olmak, bir başka ülkede yaşamaya mecbur kalmak insanın başına gelebilecek en büyük felaketlerden birisi. Dünyanın her yerinde çok zordur. Bunu anlamaya çalışalım.
Mehmet Kara, 16 Ağustos tarihli Yeni Asya gazetesinde eğitim sistemi sıfır çekti başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ziya Selçuk'un bakanlıktan affını istemesine, ardından affının kabul edilmesiyle yerine yardımcısı Mahmut Özer yeni Milli Eğitim Bakanı oldu. Kendisine hayırlı olsun diyoruz. AKP hükümetinde 7. Milli Eğitim Bakanı olarak göreve başlayan Sayın Özeren çözmesi gereken büyük bir sorunlar yumağı var. Atanamayan, sözleşmeli, ücretli öğretmenler sorunlarından tutun da eğitim sistemindeki birçok mesele çözüm bekliyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Kendi okulları da olan Sayın Selçuk büyük umutlarla göreve gelmişti. Pandemi süreci başta olmak üzere aşamadığı pek çok durum olmuş olmalı ki affedilmesini istedi. Yeni yönetim sisteminde istifa mekanizması olmadığından ancak bakanlıktan affedilmek istenilebiliyor. Bakalım yeni bakan yeni sistem mi getirecek yoksa Selçuk'un eğitim politikalarını devam mı ettirecek? Bekleyip göreceğiz. 26 ile 27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklandı. ÖSYM tarafından önce 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı duyurulan tercih dönemi müjde şeklinde sunularak 20 Ağustos'a uzatıldı. Yaklaşık 1,5 yıl koronavirüs salgını sebebiyle okullarına sokağa çıkma yasakları dolayısıyla da dershanelerine gidemeyen öğrenciler büyük stres altında sınavlara girmişlerdi. Şimdi de başka stresle tercihlerini yapmaya hazırlanırken ikinci bir müjde daha geldi. Bu sefer de baraj düşürüldü. Eğitimcilerin ve öğrencilerin ortak kanaati sınavların her zamankinden çok daha zor olması ve geçen yıl yapıldığı gibi sürenin uzatılmasıydı. Zaten stres altında olan bu durum öğrencileri üzmüştü. Bu durumu hayati bir konu olarak değerlendiren iktidar çevreleri çok doğru bir iş yapıldığını söylüyor. Peki öyle mi? Elbette öyle değil. Bunu sınav olmadan önce düşünmek gerekmez miydi? Kalıcı bir çözüm bulmak lazım değil miydi? Önce bu çocuklar niye barajın altında kalıyorlar diye düşünmek, eğitim sistemini doğrular üzerine inşa etmek yerine barajı düşürerek başarı sağlandığını zannetmek mi doğru olan? Düğmeyi yanlış yerden iliklerseniz diğer düğmeler de hep yanlış iliklenir. En başta düşünülmesi gereken bu çocukların niye eğitim öğretim seviyesi düştü sorusunun cevabını bulmaktır. Yoksa sınav olup sonuçlar açıklandıktan sonra baraj puanlarının düşürmesi hiçbir sorunu çözmez. Bu ancak kendimizi kandırmak olur. Eğitim sistemindeki vahim tablo sonuç raporları incelendiğinde ortaya çıkıyor. Sınavın ilk oturumuna giren adayların %32'si barajın altında kalırken 40 soruluk matematik testindeki doğru cevap ortalaması 5'te kaldı. TYT oturumunda 1 milyona yakın öğrenci barajı geçemedi. Bu vahim tabloyu gizlemek bir bakıma zevahiri kurtarmak adına önce tercih süresi uzatıldı, ardından bir barajın düşürüleceğiyle ilgili çalışmalar yapıldığı söylendi. Bu müjdelerle başarısızlığın üstünü örtmek için yapılmış görünse de üstü örtülemedi. Çünkü başarısızlık örtülecek gibi değil. Diğer yandan eğitim sendikalarının bu konuda bir açıklama yapmaması ise ibretlik. Pişmiş aşa su katılmaz diye bir atasözümüz var. Sınav bittikten sonra hükümetin Bahçeli'nin isteğiyle barajı indirmesi tam da bu atasözünü hatırlattı.
Remzi Özdemir 16 Ağustos tarihli Yeni Çağ Gazetesi'nde Paranın Yönü Nereye başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı ve faizleri %19 seviyesinde tuttu. Bu ne anlama geliyor? Bu parasını bankaya yatıran vatandaşların zarar etmesine yani parasının eriyip yok olmasına neden olacak diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Nasıl mı? Hesap basit. Gösterge faizi 19, en son Temmuz verilerine göre yıllık enflasyon %18,95. Yani arada sadece 0,5'lik bir fark kalıyor. Bu farkın da Ağustos ayı enflasyonu ile tamamen ortadan kalkması bekleniyor. Tabii ki bir de gelirinizden %5 stopaj ödüyorsunuz.
Bunu da eklediğinizde ortaya çıkan gelir enflasyon en az 1,5 puan altında. Paranızı 12 ay bankada tuttuğunuzu varsayalım. Kaybınız %15. Daha açık bir ifadeyle paranın bankada durduğu sürece alım gücü %15 azalacak. Aynı para ile daha az ekmek, daha az et ve daha az temel gıdaları alacaksınız. Tabii ki bunu hesap ederken Merkez Bankası'nın gösterge faizini %19 ve enflasyonun da gerçekten %18,95 olduğunu kabul ediyoruz. Bankalar işbirliği yapmışçasına ve hükümetin de yol vermesiyle vatandaşın parasına düşük faiz veriyorlar. Bugün 100 bin lira parası olan vatandaşın alabileceği en yüksek faiz %16, bilemedin %17'dir. Enflasyonun ise %18,95 olmadığını herkes biliyor. Hatta TÜİK bile biliyor. O halde elinde para ile bankaya girmek vatandaşı zarara uğratıyor. Peki iktidar bunu neden yapıyor? İktidar aslında bir nevi Berat Albayrak dönemi politikalarına geri dönmüş durumda. Neydi o politika? Faizleri enflasyon altında tut, düşük mevduat ve kredi faizi için bankalara baskı yap. Sonra vatandaş elindeki parayı korumak için ya inşaata yatırsın ya da borsaya. Hükümetin bildiği iki şey: üretim, yeni fabrikalar kurmak ve işsizliği bitirmek değil.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsi'de Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsi'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kanlı Şafak.
Gün ışınları ufuktan yayılmaya başlamıştır ve sabahın nesimiyle birlikte nur dalgaları gecenin karanlığını yararak dünyayı aydınlatmaya başlamıştır. Sabah aydınlığı Kerbela çölüne yayılıyor. Fırat'ın göğsü sabahın beyazlığıyla gümüş gibi parlıyor. Şafakın sökmesi namaz vaktini çağrıştırıp haykırıyor. İmam Hüseyin Aleyhisselam ashabıyla birlikte cemaat namazı kılıyor. Ardından Allah'a hamdü sena ederek ashabına hitaben şöyle buyuruyor: İlahi kader ve maşiyet ben ve sizi cihat etme ve Allah yolunda şehit olmaya karar kılmıştır. Şimdi sabırlı olun ve cihada kalkın. Çünkü küffarla savaş zamanı gelip çatmıştır. İmam Hüseyin Aleyhisselam daha sonra 77 kişiden oluşan küçük ordusuna öylesine bir çeki düzen verip savaş arayışına geçiyor ki sanki büyük bir orduyu savaşa hazırlıyor. İmam ordusunun sağ kanadını Zuhey bin Kayn'ın komutasına bırakıyor. Habib bin Mezahir ise ordunun sol kanadına komutan olarak atıyor. Hak ordusunun sancaktarlığını ise yiğit kardeşi Ebu'l-Fazl Abbas'a teslim ediyor. İmam Abbas'la birlikte Ehl-i Beyt'in ordunun kalbinde konuşlandırıyor. İmam Hüseyin Aleyhisselam savunma stratejisinin ilk merhalesinde cephenin arkasındaki hendekte bulunan odunlar ve kuru ağaç parçalarını ateşe verip arkadan düşman saldırısını engellemeye ve hane halkının çadırlarını saldırılardan korumaya ve inkılapçıların çadırlarda boşuna bekletilmesini engellemeye çalışıyor. Bu arada küfür ordusunun taciz eylemleri başlıyor. Ömer bin Haccaz bin Yusuf'un sağ kolu komutasını Şimr bin Zil Cevşen'in sol kolu komutasını üstlendiği, Urve bin Gays'ın ise piyade birliğinin komutasını üstlendiği 30 bin kişilik düşman ordusunun başkomutanlığını ise Ömer Sa'd deruhte etmiştir. Küfr ordusunun bayraktarı ise Ömer Sa'd'ın kölesi Zebib'dir. Piyade birliği Şus bin Refi öncülüğünde İmam Hüseyin ve yarenlerine karşı saldırıya geçip cephe ardından saldırısını gerçekleştirmeye ve Ehl-i Beyt'in çadırlarına saldırıda bulunmaya çaba harcıyor. Fakat yakılan ateş alevleri bu saldırıları engelliyor. Şimr ise burada yüksek sesle haykırarak diyor ki, ey Hüseyin, sen kıyamet gününden önce cehennem ateşine yüz tutmuşsun. İmam ise şöyle cevap veriyor. Bu adam kimdir? Şimr İbni Zilcevşan olsa gerek. Ashab da evet o Şimr'dir diye cevap veriyor. İmam Hüseyin Aleyhisselam ona hitaben, ey Şimr, sen cehennem ateşine daha yakınsın der. Müslim bin Osece Şimr'i okla vurmaya kalkışıyor. Fakat imam onu sakındırıp şöyle buyuruyor. Ben savaşı başlatan taraf olmak istemiyorum. Thank you.